İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini konuşacağımız haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu haftada birlikteyiz. 20-25 Ekim arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Yayınlarımızı teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan, bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi bu mecralarda kaynaklarına linkli. Daha fazla detaya ya da onay arıyorsanız erişebilirsiniz. Teknoseyir'e bu yayına destek olmak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Çok çok teşekkürler destek olan arkadaşlara. Hep söylediğim gibi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız bunlar da bizim için bir destektir. Ne şekilde olursa olsun desteğiniz için teşekkürler. Evet, yine orta ağırlıkta bir teknoloji gündemiyle karşı karşıyayız. 20-25 Ekim arasının gündemi. Bu haftanın gündemine haftanın ilk gününde 20 Ekim Pazartesi yaşanan bir internet kesintisi, daha doğrusu Amazon'un yaşadığı bir kesinti damgasını vurdu. Çünkü ilginçtir ki Amazon'da yaşanan bir kesinti dünyayı etkiledi, alakasız yansımaları oldu. 20 Ekim Pazartesi günü bizim saatimizde 11 gibi Amazon'un, şimdi Amazon'da bir hani biliyorsunuz alışveriş ettiğimiz dükkan kısmı var ama bir de Amazon'un dünyaya sunduğu bulut hizmetleri var. Görmüyoruz ama kullanıyoruz hepimiz o hizmetleri. O kısımda, o bulut hizmetleri kısmında bu aksama yaşanıyor. 20 Ekim Pazartesi bizim saatimizde 11 gibi ilk emareleri, bir şeylerin yanlış gittiği fark ediliyor. Yine aynı gün saat 1.30 gibi Amazon, bizim saatimizde 1.30 gibi Amazon farkındayız, ilgileniyoruz falan gibi bir ilk açıklamaları yapıyor. Akşam saatlerine doğru hallediliyor ama bazı bu Amazon'un hizmetini kullanan başka hizmetler bir gün iki gün tam kendine gelemedi. DNS bazlı bir sorun olmuş Amazon'un bulutunda, veri merkezlerinin işte bir kısmını kapsayan bölümde. DNS alan adı kaynaklı, alan kaydı kaynaklı bir sorun olmuş. Fakat enteresan mesele şu. Bir kere ne kadar çok firma, kullandığımız ne kadar çok hizmet Amazon'un bulutuna dayanıyormuş. 2000 kadar firmanın etkilendiği anlaşılmış bu yarım gün kadar süren krizden, belki biraz daha az süren krizden. 2000 kadar firmanın hizmetleri etkilenmiş. 8.1 milyon kullanıcı şikayeti oluşmuş bu kriz boyunca. Şimdi etkilenenler de ilginç. Türkiye'yi çok fazla etkilemedi. Etkiledi ama Batı'yı etkilediği kadar olmadı. Batı dünyasına bakarsanız bankalar, hem de hani büyük bankalar hizmet verememişler. Coinbase, Duolingo, Slack, Epic Games, PlayStation Network, bunlar kullanıcı hizmetleri aksamış. Bir de ilginç yansımalar var. Mesela Ring kameralı falan kapı zilleri var, çok yaygın Amerika'da özellikle. Ring kapı zilleri çalışmamış. Eight Sleep diye bir 3000 dolarlık bir akıllı yatak varmış. Yok işte kullanıcıyı ısıtan, serinleten, yatağın açısı değişiyor falan filan. Zenginlerin oyuncağıymış, popüler. Bu Eight Sleep yataklar saçma sapan davranmaya başlamışlar. İşte alakasız alarmlar çalmaya başlamışlar, müzik çalmaya başlamışlar. Kimisi çok ısınmış, kimisi çok soğumuş. Kimi kullanıcı diyor ki yerde yatmak zorunda kaldık, yatakta sürekli bir rahatsızlık oluştuğu için. 3000 dolarlık zengin oyuncağı tabii yerde yatıyorsun. Garip durumlar oldu. Bir Reddit'te gördüm, bir kullanıcı kettle çalışmıyor diye ağlıyordu. Kettle error veriyor. O da buluta bağlıymış, su ısıtıcı. Adam kahve içemiyorum diyordu. Hani bir yandan şey tabii ayrıca konuşulabilir. Ya kapı zilini buluta bağlamak çok mu gerekli? Hani niye buluta bağlı? Şöyle, hani siz evde değilsiniz, kapı çalıyor. Zil size görüntüyü atıyor. İcabında hatta siz Başka şehirde bile olsanız konuşuyorsunuz. Ya hani kapıya gelenle ben evde değilim paketi şuraya bırak falan diye konuşabiliyorsunuz. Bu yüzden buluta bağlı. Ama internet kesiliyor işte. İnternet kesiliyor, kapı çalışmıyor. İnternet kesiliyor, yatakta yatamıyorsun. Kanepede yatıyorsun. Hani bu böyle mi olmalı? İlginç, ilginç bir mesele. Bu hani Amazon'un yaşadığı aksama yarım gün tamam unutulacak gidecek birkaç gün sonra ama bu her tarafımızı saran akıllı cihazlar gerçekten akıllı tercih mi? Ya da bunların bu kadar kırılgan olması? Bilemiyorum. Tabii hani şunu da düşünebilirsiniz. Ya bir siz bir filanca firmadan hizmet bir cihaz alıyorsunuz. Yanında hizmetle geliyor. E aslında Amazon'u kullanıyormuş. O firmanın bulutu mulutu yok. Amazon'un bulutu üzerinden size bir paket oluşturmuş, satıyor. Veri kimde? Verinin güvenliği kimde? Sorumluluğu kimde bu durumda? İlginç. Hani bu aksama dediğim gibi iki gün sonra unutulacak bir şey ama yansımaları daha önemli. Daha çok konuşulması lazım. Her şeyin akıllı olması, her şeyin buluta bağlı olması akıllıca bir şey mi? Birden çok mu bulut kullanılmalı? Ya da yerel çözümler mi buluta çıkmadan kullanılmalı? Akıllı yatak nasıl oluyor 3000 dolar? Bütün zenginler övmüş bunu çıktığında. %20 daha iyi uyutuyormuş nasıl ölçüyorlarsa. Akıllı yatak, buluta bağlı yatak iyi bir fikir mi? Bunlar konuşulacak önümüzdeki günlerde. Böyle bir badire atlatıldı. Bu senenin başlarında yaptığımız bir haberin devamı var. Yeni gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla Canva, online editör, çeşitli bir araçlar sunan bir hizmet. Bir işbirliğine gitmişlerdi. Hatırlarsınız belki geçen ayların haberi. O konuda ilerlemeler varmış. 10 ilde tasarım laboratuvarı açılmasına karar verilmiş bu Canva işbirliğiyle. Adana, Batman, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Konya, Samsun, Yozgat. Bu illerde tasarım laboratuvarları açılacakmış Canva işbirliğiyle. Ayrıca öğrencilere olduğu kadar öğretmenlere yönelik bazı içerikler, kurslar da düzenlemişler online. Bunlar da gerçekleşecekmiş. Yani o proje ilerliyor. Öğrenci mail adresinizle girebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz Canva projesini. Güzel bir proje bu bence. Bizim ülkeden bir haber daha. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da gerçekleşti 23-24 Ekim tarihlerinde. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, TRAI kısaltması böyle. Türkiye.ai diye çok güzel de bir domainleri var, alan isimleri var. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi düzenliyor bunu. 340 kurum, 1500 kadar katılımcı. 340 kurumu bu işe dahil edebilmeleri büyük başarı. 3 sahnede gerçekleştirmişler. Çok çok sayıda konuşmacı var. Sektörden, farklı sektörlerden. Çeşitli girişimcilere, girişimlere ödüller vermişler ki hani yüklü sayılabilecek ödüller. Dolu dolu bir etkinlik gerçekleşmiş 23-24 Ekim tarihlerinde. Kutlarız. Bu Türkiye'de bu kadar kapsamlı, kalabalık bir etkinlik düzenlemek kolay değil yapay zeka konusunda. 2 tane spam haberi. Dolandırıcıların mobil baz istasyonlarıyla SMS mesaj yağdırdıkları keşfedilmiş. Bu zaten Asya'da, Güneydoğu Asya'da falan bilinen bir yöntemmiş. Şimdi Batı'da da, Avrupa'da da kullanılmaya başlanmış. Hatta İngiltere'de tutuklamalar falan olmuş. Adam arabaya bir baz istasyonu kuruyor. Sokakta geziyor. Telefonlar hani baz istasyonuna otomatik şebekeye otomatik bağlan ayarlıysa bu telefonlar bu güçlü sinyali görünce bu baz istasyonuna geçiyorlar. O bağlanan telefona da SMS yağdırıyor. Saatte 100 bine yakın mesaj atabiliyormuş böyle bir korsan baz istasyonu. 2 kilometreye yakında menzili var. Güçlü bir sinyal gelince telefon bağlanıyor. Bu da SMS yağdırıyor. İşte ister reklam ister dolandırıcılık SMS'i. Böyle bir yöntem geliştirmişler. Şimdi işte yetkililer de kurumlar da bununla mücadele etmeye çalışıyormuş. Bu korsan baz istasyonu konusunu geçen aylarda da konuşmuştuk. Normalde 4G olarak kendini gösteriyor, bağlanıyor ama kendini 2G'ye bağlandıktan sonra telefon baz istasyonu 2G'ye indiriyor bağlantıyı. 2G'nin de güvenlik falan açıkları var. O güvenlik açığını kullanarak mesaj yağdırıyor. Şimdi bu Android 16'da falan o bağlanıp da sonra düşürme bağlantı standardını kısımları falan düzeltilmiş, kaldırılmış. Ama şu anda böyle bir risk var. Ben burada şunu düşündüm haberi okurken. Şimdi telefonlarımızda hepimiz şebeke seçimini otomatik bırakıyoruz. Halbuki orada hani siz Turkcell, Vodafone falan seçebiliyorsunuz telefonun içinden ayarlarda. Acaba onu sabit hani otomatik değil de seçip bırakmak bu konuda bir fayda sağlar mı bilmiyorum. Düşündüm sadece. Daha iyi bilen arkadaşlar paylaşsın fikirlerini, düşüncelerini. Neyse, mesaj yağdırma konusuna devam. Bir tane daha haber var. WhatsApp. Mesaj yağdıran tek taraflı, yanıt falan almadan hani spam bildiğiniz tek taraflı mesaj yağdıran hesapları kısıtlayacakmış. Aylık bir sınır koyacakmış. Hani arkadaşınızla yazışmanıza bir sınır değil bu. Sizin bir hesabınız var. Tek tarafa duyuru listesi gibi kullanıyorsunuz. Habire işte yüzlerce, binlerce, on binlerce mesaj atıyorsunuz. Yanıt da gelmiyor. Spam çünkü mesajınız. Bunlara sınır koyacakmış. Fakat şey söylenmemiş. Sınır ne? Söylenmemiş. Tabii 100-200 olmayacaktır herhalde. Yüksek olacaktır herhalde ama sınır söylenmemiş. Fakat böyle bir uygulamayı hayata geçireceklermiş. Çünkü WhatsApp'ın da bir spam problemi var. Mutlaka yaşamışsınızdır, bir alakasız mesajlar almışsınızdır. WhatsApp haberi çok bu hafta. Bir tane daha. Meta, WhatsApp'ın sahibi, başka firmaların yapay zekalarını WhatsApp'ta istemiyor. 15 Ocak 2026 tarih de verdiler. Şimdi belki kullanıyorsunuzdur hani OpenAI'yı, ChatGPT'yi ya da diğer firmaların yapay zekalarını WhatsApp'a eklemek mümkün. Bir arkadaş gibi, kontak gibi ve yazışıp işte bir şeyler yap, nasıl kullanıyorsanız o şekilde uygulamasını yüklemeden WhatsApp üzerinden kullanmanız mümkün. Tabii Meta kendi yapay zekasını da geliştiriyor bir yandan. O işte belki şey bulmuşlar, bahane bulmuşlar. Başka firmaların yapay zekalarını WhatsApp'tan atacaklarmış 15 Ocak'ta. Meta AI olacak. Biz kendi yapay zekamızla yaparız aynı işi demişler. Böyle bir haber yayınlandı. OpenAI hani şaka falan gibi bir yanıt verdi. Hani bizim zaten web sitemiz var, kendi uygulamamız var. Her yerden bize erişebilirsiniz falan gibi bir cümleyle, bir mesajla bu konuyu haber verdi kullanıcılarına. Evet. Çok kişinin hayatını değiştirmeyecektir herhalde. Son WhatsApp haberi de şöyle. NSO diye bir firma var. Pegasus diye bir yazılım yapıyor. Her zaman genelde bunu işte davalarla falan adını duyarsınız. Pegasus telefonları hackleyen, yazışmaları çalabilen, hani ya da işte sahibinin istediği her şeyi yapan müthiş bir yazılım. En gelişmiş casusluk yazılımı. Bunu sana bana satmıyorlar. Bunu devletlere satıyorlar. Ve devletler de bunu işte muhalifleri falan takip etmek için kullanıyor bugüne kadar. Bilinen bir şey bu. 2019 yılında Meta, Facebook'un sahibi, işte WhatsApp'ın sahibi, Instagram'ın sahibi dava açmış bu NSO firmasına, ya bize zarar veriyor diye. Ama tabii sizin benim hakkımızı arayan yok. Meta diyor ki ya bize zarar veriyor bu. Hani kullanıcıları falan takip ediyorlar, biz de araya mahkemeye çıkmamız falan gerekiyor falan filan. Kendilerini savunma derdindeler. Meta dava açmış. Tamam işte 6 yıl sonra karara varılmış. Bu NSO firmasına demiş ki mahkeme, bir daha WhatsApp'ı hacklemeyeceksin. WhatsApp kullanıcılarını takibe almayacaksın. Bilgilerini çalmayacaksın. Firma da peki abi bir daha yapmam demiş. Hani nasıl takip edilecek, nasıl olacak, bugüne kadar satılan hizmetler ne olacak belli değil. Daha eğlenceli, hani eğlenceli dediğim trajikomik, aslında ağlayarak bakacağımız yönleri de var haberin. Meta dava açıyor, işte bu NSO firması WhatsApp'ı hackliyor, WhatsApp kullanıcılarını, yazışmalarını takip ediyor, çalıyor diye. Enes'e o da savunma veriyor mahkemeye. Diyor ki bizim işimiz bu. Bunu yapmazsak biz işte ölür, yani ticari anlamda ölürüz. Bizim diyor işimiz bu, ekmeğimiz bu. Adamın ekmeği bu. Ve evet, bu hizmetleri devletlere satıyorlar. Ve bugüne kadar da zaten davanın konusu da bu. Devlet, ha, Enes'o firması şey diyor, biz işte bunu satacağımız devleti önceden araştırıyoruz. Yani iyi mi kullanacak, kötü mü kullanacak falan diye. Tabii bunların hepsi bir tahmin edersiniz ki yersen, hani af buyurun tırnak içinde, parçayı içinde, başlığı altında. İşte biz önceden bakıyoruz, kötü devletlere vermiyoruz falan diye savunmuşlar da, yani bunu tabii bütün devletler alıyor ve sevmedikleri herkesi takip etmekte, okumakta kullanıyor. Neyse, bundan sonra yapmayacaklarmış artık. İkna olduysanız. Tabii ya, yapabileceğiniz bir şey yok. Artı şunu da unutmayın. Bu hani Pegasus yazılımı, yok NSO firması, bunlar işte ortaya döküldü. Haber oldu, dava oldu falan filan. Ortaya dökülmeyen, bilmediğimiz falan neler var. Geçtiğimiz yıllarda bir firma çıktı. HTTPS trafiğini, yani şifrelenmiş internet akışını açtıklarını, şifresini açtıklarını, içine baktıklarını ve geri kapattıklarını söyledi. Tek bu teknolojiye sahip olduklarını ve yine bunu Türkiye dahil devletlere sattıklarını söyledi. Bir hafta sonra bu haber hani konuşulmadı, unutuldu, gitti. Dev bir haberdi aslında. Evet, bilmediğimiz ne açıklar var. Güvenlikle alakalı bir haber daha. DNS0.eu, EU, Avrupa Birliği. Böyle bir DNS hizmeti sunan bir firma varmış Avrupa'da. Amerika ile bağlantısız. 2023'te kurulmuş. Gizlilik odaklı, yine işte Amerika ile bağlantısı olmayan DNS hizmeti sunuyormuş Avrupalı kullanıcılara. Aniden kapanmış. Sürdüremiyoruz bu hizmeti, devam ettiremiyoruz demişler. Kapamışlar. Bir kayıp olarak görülüyor. Çok alternatif olan bir şey değil çünkü. Olanların çoğu da Amerikan firması. Bugünün en taze haberi, bu kayıda başlamadan 10 dakika önce falan basına düştü. Apple'a İngiltere'den ceza. Şimdi bu kısmında bir gariplik yok. Hani pek haber değeri yok. Avrupa devletlerinin Amerikan firmalarına ceza kesmesi pek haber değil artık ama bu İngiltere'nin ilk toplu kamu davası mı desek, bu halkın toplu halde hakkını savunan davalardan. Amerika'da hep oluyor ya, İngiltere'de ilkmiş. Rachel Kent isimli bir vatandaş, İngiltere'deki 20 milyon Apple, iPhone, iPad kullanıcısı adına bu davayı açmış. Diyor ki %30 komisyonu var ya şu uygulama mağazasının, %30 komisyon çok diyor. Ve diyor bu komisyon çok olduğu için uygulama fiyatları artıyor. Sonuçta o parayı halk ödüyor, tüketici ödüyor. Firmalar ona yansıtıyorlar. Bu %30 komisyon çok diyor özetle, tekrar söyleyeyim. Ve haklı bulunmuş İngiltere'de mahkemeler. Haklı bulmuş, 1,5 milyar sterlin kadar bir tazminat tüketicilere dağıtılacak, katılımcılara. Hani hak iddia edenler, başvurusunu yapanlar kişi başına 75 sterline yakın para alacaklar. Tabii Apple'ın temyize gideceği falan biliniyor ama bu, hani mahkeme bu kararı vermiş. İlginç, hani evet, Amerika'da bunlar çok oluyor. Biz de haberlerini yapıyoruz. Çok çeşitli nedenlerle firmalar böyle cezalar ödüyorlar. Hatta hep kızıyoruz, hani bizde bu bir kötü yanlışlık varsa biz de o yanlışlıktan mağduruz. Bize bir şey ödeyen falan yok. Evet, İngiltere'de de ilk kez böyle bir toplu dava ve sonuç yaşanmış. Devamı gelir herhalde. Yapay zeka tarafından şöyle bir haber var bu hafta. OpenAI tarayıcı, hani browser kullanıma sundu. ChatGPT Atlas ismi. Şu an için sadece macOS sürümü var. Hem mobile hem de hani masaüstü Windows'a gelecekmiş, gelecekte, ileride. Şu an için sadece Apple ChatGPT'yi tarayıcıyla entegre etmişler. Tarayıcıdan çıkıp ChatGPT'ye gitmeniz gerekmiyor. Hani ChatGPT açık olan web sayfasını da görüyor. Hani size o şekilde asistanlık yapıyor, çalışabiliyorsunuz. Browser'a entegre olduğu için hatırlıyor geçmişi. Bunu iyi bir şey mi bilmiyorum. Evet, böyle bir tarayıcı hizmete sunulmuş ChatGPT Atlas. Apple bilgisayar kullananlar deneyebilir. Teknoloji tarafından bir haber var. Geçen haftaki bir işlemcilere iki boyutlu katman eklendi. Yonga'ya ek yonga eklendi falan haberine benzer bir şey. İşlemcilere, transistörlere elmas kaplama yapmayı keşfetmişler. Soğutma için müthiş fark yarattığını görmüşler. %90 daha iyi soğutma sağlıyormuş. 70 dereceye kadar fark ettiriyormuş işlemci sıcaklığını, transistör sıcaklığını ya da öyle diyelim. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bunu bulmuşlar. Bu daha önceden zaten uğraşılan, bilinen bir şeymiş. 2020'li yıllardan beri uğraşılan bir şeymiş ama şimdi mesele şu. Elması, yapay elmas tabii bu, transistörün üzerinde oluşturuyor. Bu eskiden 1000 derecelerde falan olan bir şeymiş. 1000 derecede de transistör tahrip oluyor. O yüzden bir türlü hayata geçirip ürün haline getiremiyorsun. Bu yeni yöntemde araştırmacılar 400 dereceye düşürmüşler o elmasın oluşma sıcaklığını. 400 derecede de o yarı iletkenler dayanabiliyormuş o sıcaklığa. Dolayısıyla hayata geçebiliyor bu. Elmasla sarmalayınca transistörleri işte sıcak soğutmada %90 avantaj. Hadi bakalım nasıl olacak? Bunlar tabii duyurulmasıyla hayata geçmesi, raflara, bizim bilgisayarımıza girmesi çok yıllar alıyor. Ama işte böyle değişik ve umut veren şeyler de gerçekleşiyor bir yandan da. Fiyatlar artar mı? Acaba fiyatları nasıl etkiler? Bir de artık sıkılmaya başladığınız haberlerden birisi yeni bellek modülü formatı. Habire çıkıyor, bir türlü elimize gelmiyor. Bu seferkinin de adı SOCAM 2. Şimdi CAM 2M ile. CAM bellek modüllerini duydunuz geçmişte, haberini yaptık. O hani hayatımıza girecek gibi. Önümüzdeki sene herhalde TeknoSeyir ofisinde de öyle bir anakart falan görürüz ya da dizüstü görürüz. Şimdi bu SOCAM daha da onun hafifleştirilmiş hali diyeyim. Hani sodyum var ya laptoplarda. Onun yerine geçecek bir şey. Fakat şöyle bir şey var. Bu LPDDR5X bellek teknolojisini aslında kullanıyor. Yongalar öyle. SOCAM formatını Nvidia geliştirmiş ve kendisine geliştirmiş sadece. Başkalarına açık değil. Fakat sıcaklık sorunlarının çözülemediği fark edilmiş ve deniyor ki Nvidia da bıraktı bu ilk formatı. Geliştirmeyi, kullanmayı bıraktı. Şimdi konuştuğumuz SOCAM 2 açık. Hani JEDEC, bellek standartlarını geliştiren kurum falan işin içinde. Dolayısıyla isteyen kullanabilecek. Yine LPDDR5X fakat ilk formattaki ısınma falan dertleri aşılmış. Bu Nvidia'nın önümüzdeki sene çıkacak yapay zeka yongaları Vera Rubin platformu bekleniyor ya. Bu Vera Rubin de herhalde bu SOCAM 2 kullanılır deniyor. Ve bu ev bilgisayarlarımıza gelecek bir şey değil şu an için. Ama işte efektif, çok daha az güç tüketen, hızlı bir fiziksel bellek tipi formatı. Teknoloji olarak LPDDR5X, o konuda bir yeniliği yok aslında. Nvidia demişken, Nvidia'dan bir tane haber var. Nvidia Başkanı Jensen Huang'ın aslında bu aralar bayağı çileli bir yaşamı var. Çin'deki pazar payımız %95'ten %0'a düştü demiş bir röportajda. Aslına bakarsanız konuyu uzun süredir takip ediyorsanız adam bunun olacağını söylüyordu. Çünkü Amerikan devleti bastırdıkça Çin'e satmayın, etmeyin, işte Çin için özel daha hafifleştirilmiş yongalar ürettiriliyor. Sonra onlar da satmayın deniyor. sat diyorlar. Amerikan devleti kendisi tutup da yok o yongalarda zaten arka kapı var falan gibi açıklamalar yapıyor. Bu sefer Çin ne diyorsunuz siz ya dedi. Nvidia'da şaşkın arada tabii ne yapacağını bilemez bir durumda kaldı. Çin zaten hatırlarsanız yine yakın geçmişte kendi kurumlarına ve büyük firmalarına Nvidia yongalarını kullanmayın demişti. Evet işte o hafifletilmiş yongalar falan filan para etmiyor. Artık Çin hiç kullanmıyor. Jensen Huang da Nvidia CEO'su demiş ki sıfıra düştü payımız. Ve şey diyor adam hani bu diyor Çin'e diyor siz zarar verdikçe Amerika'da diyor zarar görüyor. E tabii dev bir pazar. Başka yaptırımlar karşılıklı falan da tabii eline geçeni ateşliyor iki tarafta. Nvidia mağdur olmuş. Sıfıra düştü diyor pazar payımız. Yapay zekayı kastediyor çünkü. Tabii ki ekran kartı olarak, grafik olarak yine Nvidia'nın durumu iyi. Evet. Nvidia acılar içinde. Samsung hiç önceden duyurusunu falan yapmadan bir ürün çıkarttı bu hafta. Samsung Galaxy XR. Bir başlık. Sanal gerçeklik destekli bir başlık. XR deniyor. Bu VR değil de Extended Reality. XR deniyor. Samsung Galaxy XR ismi de zaten. 545 gramlık bir başlık. 4K ekranları var. İki gözde de. 4 tane kamera içeride göze bakarak işte gözün baktığı yerin takibini yapıyor. Dışarıya bakan kameraları var. Dışarıdan içeri görüntü alan kameraları var. Snapdragon işlemcili. Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisi buymuş. Bana ilginç gelen bir özelliği numaralı gözlükleri destekliyor. Eğer numaralı gözlük kullanıyorsanız onun o içindeki lensleri var ya VR başlıklarının falan bunda da öyle lensler, objektifler var. Numaralısını sipariş edebiliyorsunuz. Bence iyi olmuş. Çünkü gözlüklüler için o her türlü başlıkta bir sorun var. Çok da atlanıyor o konu aslında. 1800 dolara kadar da fiyat 1800 dolardan başlayan fiyat öngörülmüş bu Galaxy XR için. Türkiye'ye gelecek mi? Açıkçası Samsung henüz Türkiye'de bir açıklama yapmadı. Bilemiyorum. Gelir tahmin ediyorum. Ama açıkçası ben Türkiye'ye gelip gelmemesinden önce şunu söylemem lazım. Bence tam ne işe yarayacağı tam açıklanmadı. Pek iyi anlatılamadı bence bu Galaxy XR. Çünkü hani verilen bazı örnekler var da. Şimdi bu tür başlıkların en ilkelleri bile şeyi söyler size. İşte geniş ekran deneyimi yaşayacaksınız falan. Hani kafanı sanki çok büyük bir sinema perdesinin hemen önündesin de kafanı sağa sola çevirdikçe perde bitmiyor. E tamam da bunu hani 2000 küsur yılındaki bu başlıkların en ilkelleri de yapıyordu. Bu Samsung Galaxy XR bunun için yapılmış olamaz. Bence dediğim gibi hani tam olarak nasıl bir deneyim sağlıyor? Düzgün anlatılamadı. Apple'ın ürününün geçen hafta yeni sürümünün çıktığını söylemiştik. Çok başarılı olmadığı ortada. Hatta yeni sürümünün çıkmasına çok şaşırmıştım. Bakalım Samsung Galaxy XR ne getirecek? Hayatımıza bir şey, kafasında XR'la dolaşan birilerini sokakta görecek miyiz? Tabii ki yapay zeka destekli falan olduğu özellikle belirtilmiş. Ama bakalım bir türlü şu başlıklarda, VR'da, yok AR'de, XR'da bir türlü maya tutmuyor. O gidişi kıran ürün Galaxy XR mı olacak? Bakalım. Takip edeceğiz. Bu haftanın son haberi hem güzel hem garip. Napster. Adı her zaman mahkemeyle anılan, davayla anılan, bir böyle negatif bir şeylerle anılan, yakın zamana kadar yine davalarla falan telif haklarının ödenmemesiyle falan adı geçti. Hatırlarsınız belki. Yine Napster gündemde. Bu sefer de yapay zekada şanslarını arıyorlar. Yani 20 küsur yıldır olmadı bir türlü. Hadi bir de yapay zekada deneyelim. Şimdi güzel tarafları da var. Napster View diye bir ürün geliştirmişler. Küçük bir OLED renkli ekran, yuvarlak. Bunu laptopun ya da monitörün üstüne tutturuyorsunuz. Bunun içinde bir yapay zeka ajan çalışıyor. 15 bin kadar karakter, hani görüntü, kişi yapmışlar onun içinde gözükecek. Ama isterseniz siz kendinizi de yükleyebiliyorsunuz orada. O oradan size işte yapay zeka asistanlık yapıyor. Sizin ekranınızdan alan çalmıyor. Onun yerine ayrı küçük kendi ekranından onunla da konuşuyorsunuz. Şunu yap, bunu yap. İşte siz asıl ekranınızda çalışırken o da size asistanlık yapıyor. Napster View. Şu an için sadece MacBook'la çalışıyormuş. Onu da M işlemcili, hani M1 işlemcili ve yukarısı MacBook'larda çalışıyormuş. Hardware'i $100, $99 o yuvarlak ekran $100 ama aylık abonelik ayrıca lazım. Birden çok yapay zeka modelini kullanıyormuş. Sizin istediğiniz desteğe göre, hani Gemini'dir, OpenAI'dir, yok Claude'dur, hangi modeli kullanacaksa değiştiriyormuş. Sizin verdiğiniz işe göre, yüke göre en doğru yapay zeka motoru diyeyim. Hangisi ise ona geçiyormuş. Siz fark etmiyorsunuz. Şimdi bir yandan o kendine özgü ayrı ekran işi benim aklıma yattı. Çünkü hani firmalar şimdi her şeye yapay zeka eklemeye çalışıyorlar. Ekran kartı driverlarına falan ekliyorlar ya. Yok G-Assist falan filan, Copilot for Gaming. Ya iyi güzel de bunlar ekranda oyunun üstüne pencere olarak çıkıyor. Ben oyunu görmek istiyorum. Başka bir şey, kutu görmek istemiyorum. Kontrolde hani oyunu oynuyorum. Ayrıca bırakıp klavyeden bir şey yazmak falan istemiyorum. Bu tamam, kendi ekranında. Benim ekranıma tecavüz etmiyor. Yer kaplamıyor. Hep açık. Sesle erişiyorum. Kötü değil. Ha, bu işin altından Napster kalkabilir mi? Yoksa yine 2 ay sonra bilmem nereden bir dava yiyip ortadan kaybolurlar mı? Bilinmez. Güven veren bir firma değil geçmişi nedeniyle. Fakat konsept tutabilir. Bu küçük ek hardware hep açık, hep erişime hazır. Konsept tutabilir. Bakalım Napster View. Bakalım bu şey olacak mı, yoksa 3 ay sonra Napster View dava edildi, bilmem ne firması mahkemeye verdi. Öyle bir haber yapacak mıyız? Beraber göreceğiz. Evet, bu haftanın hafif siklet gündemi böyleydi. Oyun haberim bu hafta da yok. Onların sonra canını çıkarırız, hakkını veririz. Bizim Uğur oyun yayınları yapıyor zaten. Oyun gündemi yayınları da yapıyor. Oradan telafi ediyoruz. Ama Amazon hizmetlerindeki aksamanın dünyayı etkilemesiyle karışan haftanın teknoloji gündeminde bence öne çıkan haberler bunlardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.